Ayrım 12. Davül Mekan'ın oğlu Genç Kan Mekan'ın serüveni. Genç Kan Mekan ve yeğeni Talih'in kudreti gerçekten büyüdükçe öylesine güzelleşmişler ki, ya Allah! Endamlarının biçimi gittikçe daha hoş olmuş, gelişen bedenlerinde eşsiz bir orantı belirmiş ve gerçekte onları ancak meyveyle yüklü iki dala ya da göz kamaştıran iki aya benzetebiliyorlarmış. Ve her birinden ayrı ayrı, özellikle Talih'in kudretinden söz ederken insanın aklını başından alacak her şeyin bulunduğunu söylemek gerekirmiş. Şahane yalnızlığında, tüm gözlerden uzak, teninin beyazlığı soylu, boyu tam da gerektiği gibi incecik ve elif harfi gibi dimdik. Kalçaları, yoğun ağırlığından kesinlikle tapınılası, tükürüğü sütten, şaraptan tatlı ve tüm tatlıları kıskandıracak kadar lezzetliymiş. Ve nar rengindeki dudaklarından çıkan sözleri, olgun meyveler dile gelse o denli tatlı söyleyemezmiş. Yanaklarına gelince, yanakları için güller bile kendilerinden üstün olduğunu itiraf edermiş. Onun hakkında şairin yazdığı şu dizeler ne kadar doğruymuş. Yüreğim sarhoş ol, çukurlarınızda raks edin ey gözlerim. İşte o, onu yaratanın tüm zevklerini dile getiriyor. Göz kapakları onları daha da koyulaştıracak sürmeye meydan okuyor. Ay ay, bakışları yüreğimi emir-ül müminin kılıcıymışçasına aynı keskinlikle yarıp geçiyor. Ah, dudakların ne zaman tadacağım, ezilmeden önce olgun üzümlerin çeşnesindeki ve incilerinin sıkmacı altında süzülüp şuruplaşan, size gelince, saçlarınızın sarkan salkımlarını meltemde silkeleyen hurma ağaçları, onun saçları da böyledir. Nusret'in kızı, genç sultan Talih'in kudreti işte böyleymiş. Genç yeğeni kan mekana gelince, o da bambaşka bir şeymiş. Beden eğitimi ve av, binicilik, mızrak ve kargıyla cirit oynama, okçuluk ve at yarışları bedenine esneklik kazandırmış ve ruhunu pekiştirmiş. İslam ülkelerinin en yakışıklı binicisi ve kent ve kır savaşçılarının en gözü pek yiğidi olmuş. Ve tüm bunları birlikte yüzü bir bakire kızınki kadar taze kalmış ve yanakları güller ve nergislerden daha fazla görülesi ve sevilesi hale gelmiş. Onun hakkında şairin dediği gibi. Sünnet olduğunda sakallarının hafif ipeği, çenesinin tatlılığını sevgiyle arttıran ayva tüyleri halindeydi. Yaşı ilerledikçe daha sıkı bir dokuyla siyah bir kadife gibi yanaklarını gölgeledi. Ona bakanları gözleri sevince boğar. Tıpkı anasının bacakları arasında oynamaya niyetlenen bir karaca yavrusu gibidir o. Onu izleyen uyanık ruhlara yanakları sarhoşluğun dağıtıcılarıdır. Tükrüğünün doğal balı kadar tatlı bir kanın kırmızılığının yavaşça aktığı yanakları. Ama ben ki yaşamımı onun güzelliklerine tapmaya bağlamışım. Yine de ruhumu en çok okşayan şeyin özellikle iç donunun yeşil rengi olduğunu söylerim. Ancak belirli bir zamandan beri kan mekanın vasisi, büyük mabeyinci, eşi Nusret'in tüm uyarılarına ve kan mekanın babasına borçlu bulunduğu tüm lütuflara karşın iktidarı tümüyle ele geçirmeyi başarmış. Hatta bir kısmı halk ve orduyla ilişkili kimseler tarafından Davül Mekan'ın ardılı olarak tanınmış bulunuyormuş. Ordunun ve halkın geri kalan bölümüne gelince, bunlar Ömer Ünneman'ın adına ve ardıllarına sadık kalmışlar ve yaşlı vezir Dendan'ın işlerin yürütülmesinde danışmanlık yapmasına yönelmişler. Ama vezir Dendan, büyük mabeyincinin tehditleri karşısında Bağdat'tan ayrılmak durumunda kalmış ve bahtın hakkı yenmiş yetimin yeniden haklarına kavuşması için bir dönüşüm göstermesini bekler olmuş. Böylece büyük mabeyinci artık hiç kimseden korkusu kalmadığı için kan mekanı ve annesini dairelerinde kapalı kalmaya zorlamış ve hatta kızı Talih'in kudretine de kan mekan ile ilişki kurmayı yasaklamış. Böylece ana oğul geri planda yaşayarak Tanrı'nın hakkı olana hakkının iade edeceği günü bekler olmuşlar. Bununla birlikte büyük mabeyincinin gözetimine karşın kan mekan birçok kez yeğeni Talih'in kudretini görebilmiş. Gizlice de olsa onunla konuşabilmiş. Ve günün birinde onu göremeyince ve de aşk gönlüne alışmadığı bir işkenceyle sarstığından bir kağıt alarak dostuna şu tutkulu dizeleri yazmış. Sen yürüyüp gittin ey sevgili. Kadınlar arasında tüm güzelliklerine bürünmüş. Güller sen geçerken saksılarında kıskançlıklarından kurudular. Kendilerini senin yanaklarınla kıyaslayarak. Zambaklar senin beyazlığına bakarak göz kırpar. Ve çiçek açmış papatyalar senin dişlerinin gülüşüyle güler. Bu sürgün ne zaman bitecek ve kalbim yokluğun acılarından nasıl arınacak? Mutlu dudaklarım sonunda sevgiliminkilerle birleşsin diye. Bir gece bile olsa birleşme ihtimali doğacak mı? Benim varlığımdan taşan duygulanmanın bir parçasını yaşadığını görmek bana nasip olacak mı? Allah derdime katlanmama yardımcı olsun. Şifa bekleyen hastanın dağlanmaya katlandığı gibi. Ve mektubu zarflayarak onu hizmet görmekte olan harem ağasına vermiş. O ise ilk iş olarak bunu büyük mabeyincinin ellerine teslim etmiş. Bu aşk ilanını okuyan büyük mabeyinci hiddetten coşup köpürmüş ve genç küstahı cezalandırmaya yemin etmiş. Ama hemen işin dallanıp budaklanmaması için bunu sadece eşi Nusret'e açmanın uygun olacağını düşünmüş. Bunun üzerine kendisini bulmak üzere Nusret'in dairesine gitmiş ve bahçeye gidip hava alması bahanesiyle genç talihin kudretini uzaklaştırdıktan sonra eşine, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 139. gece olunca demiş ki, büyük mabeyinci eşi Nusret'e genç kan mekanın epey zamandır ergenlik yaşına ulaşmış bulunduğunu biliyorsun herhalde. Şimdi de kızın talihin kudreti üzerinde erkekliğini denemek istiyor. Bu durumda onları buluşma umutlarını kıracak şekilde birbirinden ayırmak gerek. Çünkü çıranın ateşe yaklaşması çok tehlikelidir. Bundan böyle kızınızın yüzünü örtülü tutup haremden dışarı çıkmaması gerekir. Çünkü artık kızların örtünmeden dışarı çıkamayacağı yaşa ulaştı. Özellikle de ikisinin haberleşmelerini önlemek için ne gerekiyorsa yap. En küçük bir nedenle genç adamın sapıklık eğilimlerine kapılmaması için önlem almaya kararlıyım demiş. Bu sözleri duyan Nusret ağlamaktan kendini alıkoyamamış ve kocası çıkıp gidince yeğeni kan mekanı bulmaya gitmiş ve büyük mabeyincinin öfkesinden onu haberle kılmış. Sonra da ona, ey kardeşimin oğlu, bununla birlikte bil ki senin gizlice talihin kudretiyle buluşman ama sadece kapıdan görüşmeniz şartıyla olanaklar sağlayacağım. Bundan dolayı Tanrı sana yardımcı olana kadar sabretmelisin demiş. Ama kan mekan bu haberi işitince tüm ruhunun altüst olduğunu duyumsamış. Ve tek başıma kendi hükmümde olması gereken bir sarayda artık bir an bile yaşayamam. Bu sarayın benim alçaltılmama tanıklık eden taşlarına artık katlanmayacağım diye haykırmış. Sonra hemen oracıkta giysilerinden soyunmuş başına bir derviş takkesi, omuzlarına da eski bir bedevi harmanisi geçirerek annesi ve teyzesine veda edecek zaman bile ayıramadığı bir çabuklukla saraydan ayrılıp kentin kapılarına doğru yollanmış. Torbasında da tüm yol azı olarak 3 günlük bayat bir ekmekten başka bir şey yokmuş. Kentin kapıları açılınca kentin dışına çıkan ilk kişi o olmuş. Tüm ayrıldıklarına veda oluşturacak şekilde şu dizeleri okuyarak büyük adımlarla oradan uzaklaşmış. Artık hiç korkmuyorum ey kalbim. Çarpabilirsin, hatta kırılabilirsin göğsümde. Gözlerim artık hüzünlenmeyi unutacak, ruhumda da merhamet yer bulamayacak. Aşkla ağırlaşmış yüreğim, iradem sana karşın bükülmeyecek. Alçaltılmayı kabul etmeyecek. Katılığım karşısında bedenim eriyip gitse bile. Bağışla beni kalbim. Sana acırsam kudretim ne olur ki? Ateşli gözlerin etkisiyle yolunun değiştirilmesine katlanan kişi, sonradan ölümcül yaralar almaktan şikayet edemez. Sınırsız yeryüzünü vahşi sıçrayışlarla dolaşmak istiyorum. Güzelim anaç, geniş dünyayı, biricik ruhumu, canlılığını ortadan kaldırabilecek her şeyden kurtarmak için. Yiğitlerle, kabilelerle dövüşeceğim. Galibiyetlerimden sağladığım ganimetlerle zenginleşeceğim ve geri döneceğim ve tüm kapılar bana açılacak. Çünkü iyi bil ki ey saf yürek, hayvanın değerli boynuzlarına sahip olmak için ya hayvanı boyun eğdirmek ya da onu öldürmek gerek. Genç Kanmakan kentinden ve yakınlarından böylece kaçtığı sırada anası oğlunu bütün gün göremeyince onu boş yere arayıp durmuş. Sonra oturup ağlayarak en kıyıcı düşüncelerin pençesinde dönüşünü beklemiş. Ama ikinci, üçüncü ve dördüncü günler geçmiş. Hiç kimse Kanmakan'dan haber alamamış. O zaman annesi kendi dairesine kapanarak ağlayıp sızlamış ve derdinin olanca derinliğiyle ''Yavrum, sana ne yandan sesleneyim, seni aramak için hangi ülkelere gideyim? Uğruna dökülen bu gözyaşlarının yararı ne çocuğum? Neredesin sen, neredesin sen ey Kanmakan?'' diye haykırmış. Sonra zavallı kadın ne yemek ne de içmek istemiş. Tuttuğu yaz kentin her yanında duyulmuş ve genç adam ile rahmetli babasını seven tüm halk tarafından paylaşılmış. Hepsi de neredesin sen ey zavallı davül mekan, ey halkına karşı o denli dürüst ve iyi olan şah. İşte oğlun da kayboldu ve senin lütuflarınla donanan hiç kimse onun izlerini nasıl yeniden bulacağını bilemiyor. Ah Ömer Ünneman'ın zavallı ardılı ne oldun sen diye haykırmış. Kan mekana gelince gün boyunca yol almış ve ancak kara gece bastırınca dinlenmiş. Ertesi gün ve onu izleyen günler yolculuğu sürdürmüş. Yolda topladığı bitkilerle karnını doyurarak ırmakların ve kaynakların suyunu içerek 4 gün geçtikten sonra ormanlarla kaplı bir vadiye ulaşmış. Orada kıvrak sular akıyor, kuşlar ve vahşi güvercinler uçuşuyormuş. Orada durmuş ve usulüne uygun olarak abdest alıp namaz kılmış. Böylece gerekli görevleri yerine getirdikten sonra gece bastırdığından büyük bir ağacın altına uzanmış ve uyumuş. Orada öylece gece yarısına kadar uyuyakalmış. O sırada vadinin sessizliğinin ortasında yöredeki kayalardan çıkan bir ses onu uyandırmış. Bu sesin söylediği şarkı şöyleymiş. İnsanoğlunun yaşamı, sevgilinin dudaklarındaki gülüşün aydınlığı, sakin yüzünün verdiği şifa olmayınca senin ne değerin var? Ey ölüm, bana tehditleri, sürgünleri unutturacak sevgilinin uzağında günlerim akıp giderken arzulanır olacaksın sen. Ey sakinin elinden nefis şaraplar içmek için çayırda toplanmış dostların neşesi. Sakinin elinden bardağı aldıklarında tutkuyla yanarlarken duydukları neşe. Bahar, sevgilinin yanındayken senin çiçeklerin, kör bahtın, geçmişteki katılıklarından yararlanan ruhumu iyileştirirdi. Ey bahar, çayırdaki çiçeklerin ve sen, kırmızı ve kokulu şarabını içen dostum, baksana, elinin altında sularıyla, renkleriyle, doğurganlığıyla kıvançlı bir toprak uzanıyor. Gecenin koynunda böylece yükselen bu hayranlık uyandırıcı şarkıyı duyunca Kanmakan ayağa kalkmış. Kendinden geçmişçesine ilerleyerek sesin geldiği yöne doğru bakarak karanlıkları delmeye çalışmış. Ama vadinin dibinde akan ırmağın üstünde yükselen ağaçların belli belirsiz gölgelerinden başka şekil ayırt edememiş. Bunun üzerine aynı doğrultuda biraz daha yürümüş ve böylece aşağıdaki ırmağın kıyısına kadar inmiş. Bu kez ses gecenin koynunda şu şiiri okurken daha belirgin ve daha dokunaklı olarak duyulmuş. Kendimle onun arasında aşk yeminleri var. Bundan dolayı onu kabilede bırakabildim. Çöldeki kabilem kusursuz atlardan ve siyah gözlü kızlardan yana en zenginidir. Taim kabilesi derler ona. Meltem, soluğun beni tayimlerin nezdine götürüyor. Karaciğerimi yatıştırıyor ve beni son kertede mest ediyor. Söyle bana, köle saat, topuğu çınlayan çıngırakla dolanmış, bazen bizim aşk yeminimizi hatırlıyor mu ve ne diyor? Ah, yüreğim bir akrep seni soktu. Gel dostum, dudaklarının pan zehiriyle iyileşeyim. Tükürüğünü yutarak ve tazeliğini soluyarak. Kanmakan söyleyeni görmeden bu şarkıyı ikinci kez işitince karanlıkta hala onu görmeye çabalamış. Ama bunda başarı sağlayamadığından bir kayının tepesine çıkmış ve sesinin bütün gücüyle haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 140. gece olunca demiş ki, Bir kayanın tepesine çıkmış ve sesinin bütün gücüyle "Ey gecenin karanlığında geçip giden kişi, lütfen benim öyküme benzediğini hissettiğim öykünü yakından işiteyim ve karşılıklı birbirimizi eylemeye çalışalım" diye haykırmış. Sonra da susmuş. Birkaç saniye geçtikten sonra şarkı söyleyen ses yanıt vermiş. "Ey beni çağıran kişi, sen kimsin? Bu dünyadan bir insanoğlu mu? Yoksa toprak altının cinlerinden biri mi? Eğer bir ecinli isen yolunu sürdür. Ama bir insanoğlu isen burada ışığın belirmesini bekle. Zira gece tuzaklar ve ihanetlerle doludur." Bu sözleri duyunca Kanlekan kendi kendine, "Kuşkusuz senin sahibi serüveni garip bir şekilde benimkine benzeyen bir kimse olmalı" demiş. Ve sabahın belirmesine kadar orada kıpırdamadan beklemiş. O zaman ormanın ağaçları arasından çöl bedevileri gibi giyinmiş, bir kılıç ve bir kalkanla donanmış, iri yarı bir adamın kendisine doğru gelmekte olduğunu görmüş. Ayağa kalkıp onu selamlamış. Bedevi de selamına karşılık vermiş. Ve her zamanki hatır sormalardan sonra bedevi ona yaşını sorup öğrenince şaşırmış. Ve "Ey kendisini tanımadığım genç adam, kimsin sen? Ve de hangi kabilenin adamısın? Araplar nezdinde ailene kim derler? Sen gerçekte geceleyin silahlı birliklerden başkasının görülmediği ülkelerde tek başına yolculuk yapacak yaşta bulunmuyorsun. Haydi bana, öykünü anlat" demiş. Kanlekan, "Benim büyük babam Şah Ömer Ünneman idi. Babam da Davül Mekan. Ben de yeğeni Talih'in kudretine duyduğu aşkla yanıp tutuşan Kanlekanım" demiş. Bunun üzerine bedevi ona, "Ama nasıl oluyor da şahların neslinden bir şah oğlu olduğun halde bir derviş gibi giyiniyor ve şanına yakışır bir mahiyetin olmaksızın yolculuk yapıyorsun" diye sorunca, o da "Bundan böyle kendim kendimin mahiyetiyim ve yanımda olacakların ilki olmanı senden rica ediyorum" diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca bedevi gülmeye başlamış ve ona "Ey genç adam, sen sanki şimdiden 20 savaş geçiren ünlü bir yiğit, dört başı bayındır bir savaşçı gibi konuşuyorsun. Oysa sana yetersizliğini göstermek için seni tutup bana köle olarak hizmet görmeni sağlayacağım. Ve o zaman eğer gerçekten senin babaların şah ise senin kurtarmalığını ödeyecek kadar zengin olduklarını göstereceklerdir" demiş. Kanlekan öfkenin göz kapaklarından fırlar gibi olduğunu duyumsamış ve bedeviye "Vallahi benim kurtarmalığımı kendimden başkası ödemez. Kolla kendini ey bedevi. Senin söylediğin dizeleri işitince seni kibar tavırlı biri sanmıştım" demiş. Ve Kanlekan bu çocukla oynamaktan öte bir şey yapılamayacağını inandığı için onu gülerek bekleyen bedeviye doğru ilerlemiş. Ama bedevi ne kadar yanlış düşünüyormuş. Gerçekten Kanlekan bedevi ile beden bedene bir savaşa hazırlanarak dağlardan güçlü, minareden dik ayaklarıyla yere çakılarak onun karşısında yer almış. Sonra bedeviyi yakalayıp kollarıyla sıkarak sanki kemiklerini çatırdatır ve bağırsaklarını boşaltır gibi olmuş. Sonra onu kollarında tuttuğu halde yerden kaldırmış. Bu haldeyken büyük adımlarla ırmağa doğru koşmuş. O zaman bedevi bu çocuktaki bunca gücün bulunmasının şaşkınlığını üzerinden atmaya zaman bulamadan haykırarak "Böyle koşarak suya götürüp bana ne yapacaksın sen?" diye seslenmiş. Kanlekan'da "Seni ırmağın akışına terk ederek Dicle'ye kadar sürüklenmeni sağlayacağım. Dicle seni İssa nehrine, İssa nehri de Fırat'a kadar ulaştırır. Fırat da kabilene götürür seni. O zaman kabilendekiler senin yiğitliğini ve gözü pekliliğini iyice anlarlar ey bedevi" demiş. Bedevi de Kanlekan'ın onu havaya kaldırıp ırmağa atmasından doğacak tehlikeyi anlayınca "Ey yiğit genç, sevdiğin yeğenin Sultan Talih'in kudreti adına bana hayatımı bağışla. Bundan böyle senin en boynu eğik kören olacağım" diye haykırmış. Kanlekan da hemen kollarını gevşeterek onu yavaşça yere bırakmış ve "Bu sözünle elimi kolumu bağladın" demiş. Bunun üzerine ikisi birlikte ırmağın kıyısına oturmuşlar ve bedevi heybesinden bir arpa ekmeği çıkarmış. ortasından kırıp yarısını bir parça tuzla birlikte kan mekana vermiş. Ve o andan başlayarak dostlukları içtenlikle pekişmiş. Bunun üzerine kan mekan ona, "Yoldaş, şimdi artık sen benim kim olduğumu biliyorsun. Sen de bana adını ve kimlerden olduğunu söyler misin?" diye sormuş. Bedevi de, "Ben Şam çöllerinde Tayim kabilesinden Sabah bin Remah bin Hemam'ım ve birkaç sözcükle öyküm şöyledir. Babam öldüğü zaman henüz pek gençtim. Amcam bana sahip çıktı ve kızı Necma ile birlikte kendi evinde büyüttü. Necma'yı sevdim, o da beni sevdi. Evlenecek yaşa gelince onun eşim olmasını istedim. Ama babası beni fakir ve geliri olmayan herhangi birisi olarak gördüğünden evlenmemize razı olmadı. Bununla birlikte kabilenin ileri gelen ihtiyarlarının görüşlerine uyarak amcam Necma'yı bana ancak kendisine 50 at, 50 cins deve, 10 dişi köle ve en azından 50 ölçekte arpa sağlamak koşuluyla evlendirmeye razı oldu. Bunun üzerine Necma, uğruna bu başlığı sağlamanın en iyi yolunun kabilemden ayrılarak gidip uzaklarda tacirlere saldırmak ve kervanları soymak olduğuna karar verdim. Ve bu gece beni şarkı söylerken duyduğun yerde bulunmamın nedeni de budur. Ama ey yoldaşım, Necma'nın güzelliğiyle karşılaştırsan bu şarkının ne denli değersiz olduğunu anlardın. Çünkü Necma'yı yaşamında bir kez gören, geri kalan günleri için ruhunun beklenmedik bir mutlulukla dolduğunu hisseder," demiş. Ve bu sözleri söyleyerek bedevi susmuş. Bunun üzerine kan mekan ona, "Yoldaşım, senin öykünün benimkine benzediğini iyice biliyordum. Öyleyse bundan sonra yan yana çarpışarak kılıçlarımızın hakkı olarak sevdiklerimizi kazanalım," demiş. Ve tam bu sözleri söyledikten sonra uzaklarda bir toz bulutu yükselmiş ve çabucak kendilerine yaklaşmış. Bir kez toz dağılınca önlerinde yüzü ölen bir kimseninki gibi sapsarı bir atlı belirmiş. Giysileri kana bulanmış olan bu atlı, "Ey iman ehilleri, yaralarımı yıkamak için biraz su verin ve beni tutun. Neredeyse ölmek üzereyim. Bana yardım ederseniz ölürsem atım sizin olur," diye haykırmış. Ve gerçekten yaralı sürücünün bindiği at, kabilenin tüm atları arasında eşi bulunmaz ve güzellikten yana bakan herkesi şaşkınlığa uğratan bir atmış. Çünkü bir çöl atının tüm nitelikleri bakımından en üst düzeyde bulunuyormuş. Ve kendi ırkından gelen herkes gibi atlardan anlayan bedevi, "Gerçekten ey atlı, senin atın zamanımızda pek görülmeyen cins atlardan birisi," demiş. Kan mekanda ona, "Ey atlı, kolunu bana uzat da inmene yardım edeyim," demiş. Kendini bayılacakmış gibi duymayan atlının kolundan tutarak onu yavaşça çimenliğe indirmiş ve ona, "Senin neyin var kardeş? Bu yara ne tür bir yara böyle?" demiş. Bedevi de giysisini yarı açarak sırtındaki boynu kanamakta olan büyük yarayı göstermiş. Bunun üzerine kan mekan, yaralının yanına diz çökerek dikkatle yarasını yıkayıp üzerini yavaşça taze otla kaplamış ve ölmekte olan bu kişiye su içirmiş ve ona, "Seni bu duruma kim soktu ey bahtsız kardeşim?" demiş. Adam da şunları anlatmış. "Bil ki sen ey yardım elini uzatan kişi, tüm güzelliği de şurada gördüğün at benim bu duruma düşmemin nedenidir. Bu at Konstantiniyye hükümdarı Kral Afridonios'un bizzat sahip olduğu bir attı ve ünü çöl Arapları olarak hepimizce biliniyordu. Ve de bu cinsten bir at kafir bir kralın ahırında kalmamalıydı. Onu bakıp gözeten ahır uşakları ve muhafızları arasından kaçırmak için kabilemin ileri gelenlerince görevlendirildim. Ve hemen yola çıkarak geceleyin atın barındırılmakta bulunduğu çadıra ulaştım. Sonra atın yüce nitelikleri üzerinde görüşümü almak istedikleri ve onu bir kez yoklamamı rica ettikleri andan yararlanarak üzerine bindim ve bir kamçı darbesiyle onu dört nal sürüp kaçırdım. Bunun üzerine muhafızlar şaşkınlıkları geçer geçmez ardımdan oklar, mızraklar fırlatarak atlarıyla beni izlediler. Ve gördüğünüz gibi beni sırtımdan yaraladılar. Ama at beni gittikçe artan bir hızla düşen bir yıldızdan daha ivedi alıp götürdü. ve sonunda tamamıyla onların ulaşamayacağı bir duruma getirdi. 3 gündür durmaksızın at sırtında yol aldım. Ama kanım akıp durdu ve gücüm tükendi. Ölümün göz kapaklarımı kapatmak üzere olduğunu hissediyorum. Siz de beni kurtarmış bulunduğunuz için ölümümde at sizindir. Bu at El-Katul El-Mecnun adıyla anılır ve El-Acuz ırkının en güzel örneğidir. Ama daha önce ey giysileri düşkün, yüzü soylu genç adam, atın terkisini alıp doğduğum çadırın altında ölmem için beni kabileme ulaştırarak son bir yardımda bulun demiş. Bu sözleri işiten Kanmekan ona ey çölden gelen kardeşim, ben de soyluluğun ve iyiliğin gelenek olduğu bir soydan gelmekteyim. Bundan dolayı atı bana vermesen de istediğin hizmeti senden esirgemeyeceğim demiş. Ve onu ayağa kaldırmak üzere Arap'ın yanına yaklaşmış. Ama Arap derin derin içine çekerek hele biraz bekle, sanırım buracıkta canım bedenimden çıkmak üzere, iman tazelemek istiyorum demiş. Sonra gözlerini hafifçe kısıp göğe avuç açmış ve Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Tanrı'nın elçisi olduğuna tanıklık ederim demiş. Sonra ölmeye hazır olarak şu şarkıyı söyleyip son sözlerini tamamlamış. Atımı 4 nal sürerek dünyayı dolaştım. Yolumda dehşet saçarak ve kan dökerek. Şelaleler ve dağlar aştım uçar gibi cinayet ve sefahatle. Yaşadığım gibi öldüm. Yollar boyunca başıboş dolaşarak ve galibiyet kazandıklarımca yaralanarak ve acılarımın meyvesi olan yaşamımı bir şelalenin kıyıcığında altında doğduğum göklerden uzakta terk ediyorum. Bununla birlikte bil ki ey bedevinin tek hazinesine sahip olacak yabancı, benim değerli atım Katul'un güzelliğine yarışan bir binici bulduğuna inanmasam ruhum kederinden kahrolurdu. Ve Arap bu şarkıyı okur okumaz ağzını çırpınarak açıp kapamış. Derin bir hırıltı koparmış ve gözlerini sonsuza dek kapamış. Bunun üzerine Kanmekan ve yoldaşı bir çukur kazdıktan ve gerekli duaları yerine getirdikten sonra ölüyü oraya gömmüşler. Ve Allah'ın yolu üzerinde bahtlarını yaşamak üzere oradan ayrılmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 12. ayrımın sonu sayfa 117.